Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masa'da Nuri Göktaş sesimizi sizlere ulaştırıyor ve ben İpek Önder. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Türkiye, dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumunda. Bu bilgi Birleşmiş Milletler verilerine dayanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Türkiye'nin dünyada en çok mülteci bulunan ülke haline geldiğini açıkladı. Artışın nedeni elbette Suriye'deki olaylar. Suriye'den kaynaklanan mülteci akımındaki artış baş döndürücü bir hıza ulaştı. 3 milyon 800 binin üzerinde Suriye vatandaşı komşu ülkelere göçtü. Göç nedeniyle Lübnan ve Ürdün 10 yıllar sonra ulaşacakları nüfus rakamlarına ulaştı. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre geçen yıl 220 bin göçmen çeşitli yollardan Avrupa'ya geldi. 2015 yılının başından itibaren, yani son 2 aydır 370 kişi Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü. Başka bir ifadeyle 20 kişiden biri Avrupa'ya ulaşabildi. Avrupa'nın Akdeniz'de arama ve kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştırmaması durumunda binlerce insanın daha ölebileceği belirtiliyor. Yine Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 600 bin civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Dolayısıyla ülkemiz en fazla mülteci ağırlayan ülke durumunda. Bu büyük nüfusa yönelik olarak pek çok kuruluş çalışmalar sürdürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Uluslararası Af Örgütü de o kuruluşlardan biri. İşte bugünkü programımızda Uluslararası Af Örgütü'nün mültecilere yönelik çalışmalarından söz edeceğiz. Konuklarımız bizlerle birlikte Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ. Hoş geldiniz. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı ve Program Danışmanımız Mehmet Okyağız. Hoş geldiniz Sayın Okyağız. Efendim, Uluslararası Af Örgütü'nden bahsedeceğiz bugün. Öncelikle Uluslararası Af Örgütü'nü tanıyalım, faaliyetlerinden bahsedelim istiyoruz. Sonrasında da mülteci çalışmalarına yoğunlaşırız isterseniz. Yine ilk sözü sizlere bırakalım Sayın Okyağız, ardından da konunun uzmanından alacağız.
Teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi klasik bir giriş, kısa konuşacağım. Çünkü zaten her zaman bizim uzmanlarımız, o fırsatı vereceğiz. Evet, biz hep bu programda biliyorsunuz iki alanda hep ağırlık veriyoruz şu an. Birincisi farklı farklı aktörleri tanıtmak. Ki artık baştan beri söylüyoruz, bu göç meselesini tırnak içerisinde artık devlet aktörleri kendi başına halledemiyorlar. Bunu Suriye meselesinde net gördük. Yani AFAD kendi başına bunu çözemedi. Sivil toplum örgüt kuruluşları falan bu işin içine girdi. Ve dolayısıyla aktörler de çeşitlendi. Ve bu aktörlerden en önemlilerden bir tanesi bence Uluslararası Af Örgütü. Ben örneğin bunu kendi hayatımda Almanya'dan biliyorum. Zannedersem 61'de kuruldu. Volkan daha iyi anlatacaktır. Ve çok büyük bir örgüttür. Ve zannedersem bu Af Örgütü'nün bir takım özellikleri de var Volkan'ın bahsedeceğin. Fonlama konusunda, bağımsızlık konusunda. Evet. Çünkü hemen şunu da söyleyeyim. Bütün bu STK'ların Türkiye'de hep bu finansman sorunu hep var. Bizim dernek dahil buna. İşte nasıl çalışanların maaşlarını ödeyeceksin, nasıl finanse edeceksin? Çünkü bu iş artık şeyden çıktı. Sadece gönüllülerle bu işi götüremiyorsun. Biz bile, ben yönetim kurulu başkanı olarak, ben bunu gönüllü yapıyorum. Ben cephede değilim diyelim ve çalışanlarımız çok zor koşullarda çalışıyorlar.
Daha fazla kaynağımız
ama biz tabii ki bu fazla kaynaklara ihtiyaç duyarken, bunu hemen söyleyelim, bunu kendi STK'mızın söylüyorum. Zaman zaman çok zorlanıyoruz. Çünkü bir tarafta fon alıyorsun, proje alıyorsun, çalışıyorsun ve ne kadar bağımsızlığımızı muhafaza edebiliriz konusu da önemli bir konu. Zannedersin burada sizin örgütünüz Volkan biraz farklı. Onları da sonra değiniriz. Evet. İstersen ama önce bir hani ne zaman kuruldunuz? Türkiye ne zaman bu girildi? Nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldınız? Evet. Çünkü ben önce senden duydum. Onu sözü bırakacağım. 2002'de kuruldunuz Türkiye'de zannedersem. Evet. Ve çok geç bir dönem değil mi? Evet. Yani bu olayda niye böyle geç bu af örgütü Türkiye'ye girdi? Evet. Ve nasıl oldu bu iş?
Ben önce kuruluşunu kısaca bir değineyim. 1961 yılında düşünce suçlusu diye tanımlayacağımız öğrencilerle ilgili çalışma başlatan, işte bütün hukuki girişimlerini yapan bir avukatın hukukun bittiği noktada bir çağrısıyla, gazeteye yazdığı bir köşe yazısıyla insanları baskı kurmaya, hani düşünce suçlularının serbest bırakılmasına yönelik bir kamuoyu yaratmasıyla başlıyor. Gönüllü bir hareket.
Bu İngiltere'de olarak, mi?
Evet, başlıyor. İngiltere'de oluyor. Ve daha sonra bu diğer bu öğrenci, üniversite öğrencileri kamuoyu baskısı sonucu serbest bırakılınca bu diğer vakalara da başlıyor ve avukatlar ve işte insan hakları savunucularının bir araya gelerek kurdukları, kurumsallaştıkları bir girişim oluyor. Şu anda tabii çok büyümüş durumda. 1961 yılında İngiltere'de kuruldu fakat şu anda 150'den fazla ülkede var Uluslararası Af Örgütü ve yaklaşık 3 milyon üye ve destekçisi var. Bu yapısıyla üye tabanlı insan hakları örgütleri arasında aslında dünyadaki en büyük, insan hakları örgütü. Kuruluşu her ne kadar işte düşünce mahkumlarının serbest bırakılması, zaten ismi de sürekli bize soruyorlar neden Uluslararası Af Örgütü, işte siz affı mı savunuyorsunuz? O biraz da çevirinin, Amnesty International'ın Türkçe'ye çevrilişinden kaynaklı bir mecburiyet. Bu kuruluşu böyle ama şu anda insan hakları alanındaki neredeyse bütün konularda çalışmalar yürütülüyor. Kadın hakları, işkenceyle mücadele, yine ifade özgürlüğü, mülteciler gibi çok ana konularda ve bunların dışında da su hakkı, suya erişim hakkı gibi daha yeni
Yeni dönem
haklar olarak tanımlanan yeni haklar konusunda da çok büyük çalışmaları var.
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki bir arka plan. Ben öyle hep biliyordum Af Örgütü. Bir de bu 60'lı yılları kuruluyor. Ve o zamanlar tam da şey başlıyor. Aslında bir nevi niteliksel olarak yeni bir mülteci dalgası. Latin Amerika. Siyasi diye tanımladığımız kişiler kaçıyor. Avrupa'ya geliyor. Ve yanılmıyorsam Af Örgütü o zamanlarda bu mülteci konusunda biraz giriyor. Çünkü Almanya'da özellikle o yıllarda 60'lı yıllardan başlayarak Latin Amerika'da çok fazla entelektüeller de var.
Evet.
Ve ben 80'li yıllarda Almanya'da okurken Heidelberg'de hatırlıyorum Af Örgütü o konuda çok aktifti, değil mi? Evet. Öyle de biraz bu sığınmacı mülteci konusuna girdiniz sanırsam.
Temel çalışma alanlarından biri olmuş.
Oldu.
Mülteciler çünkü birbirinden koparmak mümkün değil. Düşünce suçları aynı zamanda mülteciler. Hani mülteciliğin sebebi aynen olarak adlandırılıyor. İfade özgürlüğünün, bir ülkede ifade özgürlüğü kısıtlandığı noktada, işte düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kısıtlandığı nokta, işkence arttığı noktada zaten dışarıya göç vermeye başlıyor. Yani bu artık hani tarihsel bir gerçeklik. Bütün dünya savaşından öncesinden de belki daha öncesinde, yani bu modern mülteci hukukundan öncesine gittiğimiz zaman da aynı şekilde bir yerde bir baskı arttığı zaman oradan bir insan göçü başlıyor. Yani birbirinden koparmak mümkün değil.
Doğru.
İnsan hakları kurumlarının bir şekilde
bence yine sözünü kestim Volkan. Bence burada Uluslararası Af Örgütü'nün önemli bir işlevi var. Tam da bence o yıllarda bu bağlantıları göstermek. Çünkü o zamanlar devlet kurumlarının dışında benim bildiğim çok böyle büyük aktif etkili olabilecek kurum şeyler de yok, değil mi? Toplumsal örgütler ve gruplar da yok. Dolayısıyla Af Örgütü bunu biraz devralıyor, değil mi? Bu önemli bir şey. Sonra Türkiye'ye o önemli. Evet, 2002'de niye bu kura geç?
Türkiye'de de aslında daha öncesinden gönüllü gruplar şeklinde. Çünkü bütün ülkelerde şube olamıyor. Fakat gönüllüleri oluyor. İşte kendi grupları oluyor Af Örgütü'nün. Türkiye'de de daha öncesinden vardı. Hatta Af Örgütü'nün kuruluşu çok çok daha önceden bir girişim tarafından yapılmıştı. Aralarında ünlü siyasetçilerin, yazarların oldu. Fakat resmi kuruluşu tabii ki biraz geç oldu. Çünkü uluslararası bir örgüt olduğu için Bakanlar Kurulu kararıyla kurulması gerekiyordu. O da 2002 yılına kadar mümkün olmadı. 2002 yılından sonra resmi olarak bir dernekler mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerine başlamış bulunuyor. Onu da vurgulamakta yarar var. Çünkü Uluslararası Haf Örgütü bir sivil toplum kuruluşu. Az önce dediğim gibi insan hakları örgütü.
O kadar büyük
isminden dolayı ve büyüklüğünden dolayı sürekli Birleşmiş Milletler'in bir insan hakları kolu soruluyor. Ya da diğer Avrupa Birliği'nin bir insan hakları kurumuymuş gibi algılanıyor. Bu yönlü sorular da geliyor ama Avrupa aslında buna daha tanıdık. Avrupa'da daha önceden kurulduğu için Avrupalılar hani Amnesty International, yani Uluslararası Af Örgütü olarak çevirdiğimiz ismini bu kurumu tanıyorlar.
Bir de tabii uluslararası şeyi taktınız, önüne koyduğunuz zaman bu kurumlarla tabii bağlantısı akla geliyor.
Evet, Uluslararası Göç Örgütü gibi sanki devletlerin taraf olduğu ya da resmi bir kurulmuş gibi algılanabiliyor ama biz tamamen...
Sizin bu kadar geç resmileşmesinizin nedeni bu muydu? Bu mu özünde?
Bürokratik engeller olarak söyleyebiliriz.
Yani Türkiye'deki bürokrasi de mi sizi böyle algılıyordu?
Aslında Türkiye'deki önceden bürokrasi bizi tabii ki tanıyor olması lazım. Evet. Yani önceki dönemlerdeki siyasiler, bürokrasi bizi tanıyor olması lazım ama bir insan hakları örgütü ve uluslararası bir insan hakları örgütünün bir ülkede faaliyet göstermesi tabii ki birkaç incelemeden geçiyordur muhtemelen. Çünkü halen bizim birçok ülkede kuruluşumuza izin verilmiyor. Yani bunlar çok büyük ülkeler aslında. Yani Rusya gibi, işte Çin gibi ya da Suriye, İran gibi ülkelerde de Uluslararası Haf Örgütü'nün resmi kuruluşu ile ilgili çok ciddi problemler çıktı. Halen de devam eden problemler var. Uluslararası bir insan hakları örgütünün ülkede faaliyet göstermesi tabii ki biraz daha devletlerin üzerine düşündüğü bir konu.
Volkan, şimdi biraz şey gidelim. Hani şimdi sizin merkeziniz, onu da anlat. İstanbul, nasıl çalışıyorsunuz? Evet. İşte kaç çalışanınız, insanlar merak ediyor hakikaten.
Evet, bizim Türkiye...
Nasıl çalışıyorsunuz?
Türkiye'de 2002'de kurulduğu zaman bahsettiğiniz sebeplerden dolayı, az önce girişte bahsettiğiniz hem bir fon, hem bir insan kaynağı, hem de tanınırlık sorunu vardı. Çok küçük başladı aslında işe. Fakat zamanla tanındıkça, faaliyet alanları büyüdükçe Af Örgüt'ün Türkiye'deki yapısı da büyümeye başladı. Şu anda merkez ofisimiz İstanbul'da. Onun dışında
onu da sorabilir miyim? Yani
açamıyor.
Hemen sorabilir miyim? Niye İstanbul? Çünkü hani hep şey deriz ya, biz Ankara'da işte bürokrasi var, kurumlar var, yakınız onlara. Siz İstanbul'u niye seçtiniz?
Ama aslında bu şey sadece bizimle ilgili bir şey değil yani.
Değil mi?
Hem finansın, hem sivil toplum kurumlarının daha çok başkenti İstanbul oluyor Türkiye'de.
Yani biraz derneklerin de mecburiyeten oldu herhalde.
Büyük birçok sivil toplum kuruluşunun aslında kuruluş yeri İstanbul. Yani oradaki bir sürü nedeni vardır. Yani oradaki insan kalabalığının, üniversite sayısının, medyanın merkezi halen TRT dışında. Hepsinin neredeyse merkezi İstanbul. Biraz bu sebeplerle İstanbul'da doğalında oradaki aktivistler, kurucular İstanbul'da olduğu için merkez İstanbul'da. Onun dışında da zaten diğer şehirlerde şubelerimiz yok. Yani Türkiye kendisi şube olduğu için şu anda İstanbul'daki ofisimiz merkez. Sadece Ankara'da bir proje ofisi dediğimiz, irtibat ofisi gibi kullandığımız bir ofis var. Onun dışında da sadece İstanbul'dan çalışmalarımız var.
Nasıl yapıyorsunuz bunu peki?
Kaç kişilik bir ekip değil mi? Kişilik bir ekip. Merak edilen bir
tabii
konu.
Tabii yani bizim toplamda şu anda büyümüş rakamımız. Yani Türkiye'de 15 kişiyi bulduk. Bizim için tabii büyük bir rakam ama sivil toplum örgütlerinin benzer Avrupa'daki şubelerimizde tabii ki çok daha fazla profesyonel çalışan, işi Uluslararası Af Örgütü'ne gelip çalışanlar
ama siz...
bu kadar. Ama onun dışında bir gönüllü ağımız var tabii
ama
ki.
Ama 15 kişi yine de şey değil mi? Yani siz şimdi 15 kişiyseniz onlar daha çok dediğim gibi delege mi ediyorlar? Gönüllüleri mi koordine ediyorsunuz?
Hepsi
onu
var
mu yapıyorsunuz?
Evet, yani gönüllüleri koordine etmek de bir taraftan bu çalışanların işi, bir taraftan raporları yazmak, takip etmek, davaları takip etmek, finans olanaklarını yaratmak, her türlü işi Bu 15 yaklaşık 15 kişi, çünkü yarı zamanlı olanlar falan da var. Hı hı. Yaklaşık 15 kişi yürütüyor. Yani maaş alarak orada ofiste çalışarak bu çalışmaları yürütmeye çalışıyorlar.
Sizin ana faaliyet alanlarınız ne Volkan? Onu anlattık mı sana? En çok nerede aktifsiniz? Ne yapıyorsunuz?
Evet.
Mesela yani, raporlama dedin, çok önemli değil mi?
Evet. Bizim asıl belki de dünyada da tanınırlığımızın en büyük aracı raporlarımız. Yani yıllık raporlarımız, her yıl yayınlanan insan hakları raporları var ve bütün ülkelerdeki insan hakları durumuna mutlaka değinir. Hı hı. Ve bunlar akredite raporlardır. Yani güvenilirliği hem uluslararası kurumlar tarafından hem resmi kurumlar tarafından bir şekilde akredite olmuş raporlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında atıf yaptığı, referans gösterdiği raporlar. Bunlar çok önemli. Hı hı. Yıllık raporların dışında da konu bazlı raporlar yayınlıyoruz. Yani bu Irak'taki duruma dair olabilir, Orta Doğu ya da Avrupa, bütün aklınıza gelecek bütün konularda uzman ekiplerimiz var. Bütün ülkelerin araştırma ekipleri var. Yani Türkiye'nin de bir araştırmacı grubu var. Bunlar tabii şu an genel merkezimiz, Londra'daki genel merkezimizden faaliyet yürütüyorlar. Yani Çin'de de Çin uzmanımız da var. Afrika ülkeleri uzmanlarımız da var. Bunlar konu bazlı raporlar da yayınlıyorlar. Bu raporlar da tabii hem güvenilirlik hem de kamuoyu yaratma açısından çok önemli.
Bence bunu vurgulamak lazım bence. Çünkü mesela diğer STK'lı biraz farklılaşıyorsunuz burada.
Evet.
Mesela bizim STK'mız SGD'de sahada çalışıyoruz ama biz raporlama şeyine, hani hedeflerimizden biri belki ama bu bambaşka bir alan.
Evet.
Ve bu çok önemli bir alan. Evet. Çünkü raporlama, orada biraz da kaynak olabiliyorsunuz, dediğim gibi referans olabiliyorsun.
Evet.
Ve dediğim gibi ben hatırlıyorum, Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün raporları, mesela Almanya'nın göç politikalarını da eleştiren raporlar yazıyorlar. Bu çok önemli. Mesela yeni göç yasasını tartışmıştık geçen sene emek göçü programımızda. Orada Uluslararası Af Örgütü raporlar, hakikaten analitik raporlar hazırlıyor. Hı. Bu konuda biraz da ben öveyim hani şey olarak. Bu konuda Af Örgütü ilk yaptı değil mi? Böyle en büyüklerden biri, çünkü öbür türlü çok böyle şey yok.
Evet, hem aktivist hem de raporlama yapan kurum önemli çok az. Şey. Mesela Human Rights Watch, hani insan hakları izleme örgütü.
Helsinki biraz yapıyor
sanırsam. Üye tabanlı bir örgüt değil. Onlar da raporlama çalışmaları yapıyor ve çok kıymetli raporlar hı-hı çıkıyor ama onun kampanya ya da aktivizm boyutu dediğimiz ayağı yok onlarda. Hı-hı. Çünkü onlar rapor yazmak üzerine kurulmuş. Yani farklılaşabiliyor. Af örgütün her ikisini bir arada tutması önemli. Biraz bir farklı kılıyor.
Hı-hı. Kısa bir ara verin tamam. Dilerseniz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ ve program danışmanımız Mehmet Okyağız konuklarımız. Ve Uluslararası Af Örgütü'nü tanıdıktan sonra şimdi istiyoruz ki biraz da bu raporlardan derinlemesine söz edelim. Ve son çalıştığınız raporlar neler? Mültecilerle ilgili yönelik çalışmalarınızdan söz edin istiyoruz. Görendağ, buyurunuz.
Evet. Bizim Türkiye'de şu anda gündemimizde olan tabii mülteci alanı gibi başka alanlar da var. Özellikle ifade özgürlüğü, internet ya da işte iletişim araçlarına erişim, bunların ifade özgürlüğüyle etkileri, toplumsal gösteri yine çalışma rapor konularımızdan birini oluşturuyor. Bunun dışında da özellikle LGBTİ bireylerin Türkiye'deki hukuki statüleri, hakları, bunun gibi ifade özgürlüğü başta olmak üzere birçok alanda çalışıyoruz. Mülteci konusuna değinecek olursam, bizim Çok yakın zamanda hani zaten programın öncesinde de konuşulduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük mülteci nüfusundan bahsediyoruz dünyada. Ve bunun da 5'te birini şu anda 5 kişiden birini 50 milyondan bahsedersek 10 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Türkiye'de tabii ki en fazla Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapan ülke olarak çok önemli bir yerde duruyor. Dolayısıyla son zamanlarda yazdığımız raporlar daha çok Türkiye'deki Suriyeli mülteci nüfus üzerine ya da dünyadaki Suriyeli insan hareketi üzerine odaklanmış bulunuyor. Avrupa Birliği politikalarının da burada eleştirildiği, ele alındığı raporlar da söz konusu. İşte Kale Avrupa'sının insani bedeli başlıklı bir Avrupa Birliği sistemini ele alan bir rapor yayınlandı. Hı hı. En son Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumunu ele alan Hayatta Kalma Mücadelesi, Türkiye'deki Suriye'den gelen mülteciler başlıklı kapsamlı bir rapor yayınlandı. Ama bunların dışında da bizim aslında farklı spesifik konularda da raporlarımız var. Mesela çok yakın zamanda Irak'tan gelen Ezidi nüfus, özellikle Ezidi nüfus ama genel olarak Irak'tan gelen mülteci nüfusu üzerine bir saha araştırması gerçekleştirdik yakın zamanda. Onunla ilgili bir kısa rapor yayınlayacağız. Çünkü çok spesifik bir grup ve Suriye büyük 2 milyonluk nüfusun içerisinde aslında kaybolan gruplar da var. Biz onları da aslında mutlaka ziyaret edip onların sorunlarını da rapor etmek bizim de görevlerimizden biri. Yaklaşık 10 günlük işte Diyarbakır, Cizre, Silopi, Şırnak, Mardin, Nusaybin gibi bu nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerde valilerle, kaymakamlarla, belediyelerle ve oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla ve en önemlisi oradaki mülteci nüfusa ayrıntılı görüşmeler yaptık. Bu konuda da mesela yakın zamanda raporumuz yayınlanacak. Yine hocamın az önce değindiği kritik bir nokta daha var. Mesela bu Musul müdahalesi sırasında Irak'taki bu büyük nüfus hareketinden önce IŞİD'in Musul'a müdahalesi sırasında bizim orada araştırmacılarımız vardı. Ve an be an rapora zaman kalmadan hızlıca yazılan bloklar vardı. Ve bütün aslında uluslararası basının ilgisini çeken şeylerdi. An be an orada ne oluyor, göç hangi yöne doğru gidiyor, oradaki insan hakları ihlali boyutu nelerdir? Oradaki araştırmacılarımız her gün günlük bloklar yazarak bunu dünyaya duyurmaya da çalıştılar aslında. Ama bunun da dışında o araştırmacılarımızın esas bir görevi olarak orada mesela kaçırılan kadınlar, işte kadınların sadece cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı şiddet ve bunun sonucu olarak göç yine ayrı bir rapor olarak bu araştırmacılar tarafından hazırlandı. Yani çok boyutlu aslında rapor dediğiniz şey de aynı diğer çalışmalar gibi bir rapor yazmaya karar verdiğiniz zaman birçok ayrı unsuru da ortaya çıkıyor. Tabii. Alt başlığı da ortaya çıkıyor. Şu anki Türkiye'deki odaklandığımız konulardan biri bu. Geçen yıl yayınladığımız ifade özgürlüğüyle ilgili raporumuz halen var. Onunla ilgili kampanyalar da devam ediyor. Ben kısaca söyleyeceğim bu kadar.
Ben bir şey soracağım. Peki tabii bu raporların etkileri, hani işte toplantı yapıyorsunuz, sunuyorsunuz. Orada şey oluyor mu, bir etkisi oluyor mu, olumlu bir etkisi? Bu insanların hayatlarını olumlu bir şekilde etkiliyor mu? İşte yerel otoriteler bunlara nasıl yaklaşıyor? Bu genelde zannedersem oturdu biraz değil mi? Bu artık eski şeyler yok burada artık, problem öyle mi? Yani onlar dinliyor, bir şey yapıyor ve sizin raporunuza dayanarak politika üretiyorlar mı?
Yani biz bütün raporlarımızı yazmadan önce mutlaka ilgili kurumlarla irtibata geçip görüşüyoruz. Yani göçle ilgili bir rapor hazırlayacağımız zaman göç idaresiyle ya da diğer aktörlerle mutlaka görüşüyoruz. Böyle bir hazırlık yaptığımızı belirtiyoruz. Yine gittiğimiz sahadaki mutlaka resmi yetkililerin görüşlerini alıyoruz. Hani bu konuda bir rapor hazırlıyoruz. Valilik ne yapıyor, ne düşünüyor, kaymakamlık, bunların hepsini alıyoruz. Ve raporu yazdıktan sonra da yine bir hata yapmış olabiliriz. Maddi hata da yapmış olabiliriz. Yanlış bilgi de vermiş olabiliriz. Mutlaka bütün bu süreç boyunca kurumlarla zaten diyalog halindeyiz. Raporu yayınladıktan sonra da yine lobi görüşmeleri denilecek.
Bir şey soracağım burada Volkan. Öyle mesela ezizlerden bahsettin. Evet. Ya da böyle kaybolan gruplar. Hani orada eriyorlar kocaman milyonların kişi arasında. Kadınlar, engelliler, bu gruplar. Orada mesela somut bir örnek verebilir misin? Mesela bu ezidiler için ne yapılıyor örneğin? Yani siz raporluyorsunuz. Bu insanların özel korumaya ihtiyacı var gibi şeyler de muhtemelen söylüyorsunuzdur.
Tabii, evet.
Ve burada şeyler oluyor mu? Somut sonuçlar oluyor mu?
Tabii biz,
oldu mu?
Biz özellikle ezidilerle ilgili 17 sivil toplum kuruluşuyla beraber bu saha araştırmasına gitmeden önce hukuki statüleriyle ilgili bir açık vardı. Yani ne Suriyeliler gibi geçici koruma statüsündeydiler ne de normal kanun gereği şartlı mülteci prosedürü içerisine alındılar. Onlar arada kalmış. Dolayısıyla sağlık, eğitim gibi birçok hizmetten faydalanamıyorlardı. Biz sivil toplum örgütleriyle hem kamuyla görüşmelerimizde hem de kamuoyuna bu problemin acilen giderilmesi gerektiğini. Çünkü küçük bir grup ve seslerini dışarıya yansıtma imkanları çok kısıtlıydı. Nitekim geçen iki hafta önce İçişleri Bakanlığı bir yeni düzenleme yaparak bu sorunu tespit etti. Hatta genelgenin giriş kısmında tam da bu cümleler kuruluyordu. İşte bu hukuki statü belirsizliği onların sağlık, eğitim gibi hizmetlere erişiminde aksaklıklar yaratıyor dendi ve yeni bir düzenlemeye gidildi.
Somut bir
böyle
sonuç.
Somut çıktıları oluyor.
Güzel
bunun
şey.
Dışında daha küçük şeyler de oluyor. Yani barınmaya dair işte sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına dair, çocuk parkının yapılmasına dair. Yani bunları tabii raporda yazamıyoruz bu kadar ayrıntılı ama görüşmelerde tabii ki bu somut taleplerimiz de oluyor. Bunlar ne kadar hayat buluyor tabii. Bizim raporlarımız genel politikaları da bazen siyasilere kadar gidecek, bürokrasiyi aşan politikalar da var tabii raporlarımızda, eleştiriler, öneriler. Bunların bir kısmı tabii ki karşılık buluyor ama bir kısmı halen Türkiye'de tabii ki siyasi kararlar gerektirdiği için uygun olmuyor. Biz her raporumuzda 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne olan çekincenin kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz ama bildiğiniz gibi şu anda siyasiler bu konuyu çok tartışıyor.
Bir şey soracağım peki. Siz o zaman bu kadar bu raporlama aynı zamanda pratik bir faaliyet. Hani herkes şey zannetmesin işte teorik bir şeyler yazılıyor. Hayır, evet, sonuçlar doğuyor. Fakat siz o zaman ama somut sosyal psikolojik destek, işte eğitim destek, bunları somut vermiyorsunuz. Yani burada bir iş bölümü var.
Evet.
Yani af örgütü bunu yapıyor. Diğer bu da bu iş bölümü de iyi yürüyor mu mesela? Yani sence?
Doğalında bir iş
şey
bölümü
var.
Oluşmuş durumda.
Oluşmuş.
Bu çok üzerine
bizim dernek
konuşulmuş.
Örneğin raporlama yapmıyor o kadar.
Ama
ya
işte
da yapamıyor.
Biz de mesela
siz yapıyorsunuz.
Sizin kurumdan, SGDD'den, İKGV'den vakalar geliyor. Mesela davalık konular geliyor ya da başka vakalar geliyor. Biz onları çalışıyoruz tabii.
Bu iyi bir iş birliği mi? Bu çalış oluyor mu bu? Oluyor.
Şu an doğalında işleyen bir iş birliği var. Ama tabii ki çok eksik. Yani bunu Avrupa'da siz daha iyi biliyorsunuz. Mülteci konseyi
var. Tabii.
Yani orada kamunun da kaynaklarını aslında kullanan bir kısmı hiç kullanmayan büyük sivil toplum konseyleri var. Aralarında bizim Türkiye'deki gibi yarı devlet STK'lar da var. Mesela Kızılay, AFAD gibi Kızılay bir sivil toplum örgütü normalde ama fonunu devletten alıyor. Bu tür kurumların da içinde yer alacağı bir konseye ya da başka bir ismi ne olursa olsun
zamanında
bir iş bölümüne mutlaka ihtiyaç var.
Çalıştık zamanında biliyorsun.
Çünkü bazen herkes aynı yere odaklanıyor. Bütün çalışmalar, bütün ofisler bir yere odaklanırken başka bir yer ihmal edilebiliyor. Bunun da bir planlama, genel bir planlamaya da ihtiyacı var.
Bir de son olarak vaktimiz varsa.
Çok az bir zamanımız.
Bu fonlama. Kaldı. Orada zannedersem sizin örgüt bağımsızlığını çok katı bir şekilde korumaya çalışıyor.
Yani
önemli bir nokta.
Bu kadar büyük bir örgütün tabii ki ideolojiler, işte inançlar, mezhep, bunlar sürekli tartışılan şey. Hele Orta Doğu'da, hele
tabii.
Avrupa dışında faaliyet yürütüyorsanız mutlaka bu bağımsızlığınızı korumak için ekstra önlemlere ihtiyaç var. Evet, Uluslararası Af Örgütü bu faaliyetleri yürütürken devletlerden ve devletler arası organizasyonlardan bunlara örnek Avrupa Birliği ya da Birleşmiş Milletler gibi kurumlardan fon almıyor. Ya da insan hakları ihlaline karışmış olan ya da olabilecek şirketlerden de yine bir şey, hiçbir şekilde bağış
kabul etmiyor.
Hı hı. Kendi bağış sistemi ve üye aidat sistemiyle bunları fonluyor. Ama bir tek bir istisnası var. Onu da söyleyelim çünkü bazen internette de tartışılıyor. Kamuyla beraber ortak yürütülen insan hakları eğitimi, hı hı, projelerinde orada bir istisna var. Çünkü orada zaten işte bizim Türkiye'de de uzun yıllar yürütüldüğü mesela Diyanet İşleri ile din eğitmenlerine yönelik, din görevlilerine yönelik insan hakları eğitimi projesi yürütüldü. Yine cezaevi personeline
bu da gayet
ilişkin.
Mantıklı.
Onlarla ortak zaten kamuyla yaptığımız için ortak bütçe oluşturuluyor. Evet. Ama onun dışındaki şey raporlama ve diğer faaliyetlerde bağımsızlığını korumak amacıyla, tarafsızlığını korumak amacıyla kendi kaynaklarıyla hareket eder.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gören'den. Sağolunuz efendim. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Gören Dağıt'ı konuğumuz ve Profesör Doktor Mehmet Okyavuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve ilticada buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.